Bugün Bakara suresinin 222. ayetindeyiz. Bu ayette kadınların normal kanamaları ile ilgili hükümler var. Adet kanaması, doğum sonrası kanama. Bir de bu vesileyle adet dışı kanamalarla ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini de nakledeceğiz inşallah. Ayette Allahü Teala şöyle buyuruyor. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَح۪يطِ Sana kadınların hayız ve lohusalık, adet ve lohusalık kanamalarını soruyorlar. قُلْ هُوَ اَذَنْ De ki o bir sıkıntıdır, eziyettir. فَاَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَح۪يطِ Bu kanamaların olduğu günlerde kadınları rahat bırakın. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. فَاِذَا تَطَهَّرْنَ İyice temizlediler mi? فَاَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهِ Onlara Allah'ın emrettiği yerden yaklaşın. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ Bu arada yanlış bir şeyler yaparsanız bilin ki Allah tevbe edenleri sever. Tertemiz olanları da sever. Şimdi buradaki mahyıd kelimesi hâde yahyıdu haydan bu kökten bizim dilimizde bir kelime var. Havuz diyoruz değil mi? Havuz. Havuz bu kökten gelen bir kelimedir. Hâde yahyıdu akma anlamına geliyor. Akan suların biriktiği yere havuz deniyor. İşte o kökten kadınların adet halleri anlatılıyor. Onların rahimleri havuz gibi temiz oldukları dönemlerde çocuk için rahim hazırlanıyor. Çocuk olmazsa sürenin sonunda bir temizlik meydana geliyor. O temizlik sırasında işte rahim kendisini temizliyor. O süre içerisinde kadına adetli diyoruz. Adet denmesi her defasında tekrarlandığı için yani belli aralıklarla tekrarlandığı için adına adet diyoruz. Hani Türkçe'de var ya sen bu işi adet haline getirdin derler. Yani sürekli tekrarlayıp duruyorsun anlamına geliyor. Yani biz adet kelimesini Türkçe'de kullanıyoruz. Arapça'da hayız kelimesi kullanılıyor. İşte hayız kelimesinin aslı da bir şeyin akması anlamına geliyor. İşte havuz da o kökten. Araplar havuz demez, havd, havuz derler yani, havd derler. Ama tabi kelime aynı kelimedir. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman biz hayız denince bizde anlaşılan sadece adet kanamalarıdır. Doğum yapan kadının lohusalık kanaması hayız kelimesiyle anlaşılmaz. Ama Arapça'da öyle değil. Arapça'da hayız ve nifas kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılıyor. Dolayısıyla hayız kelimesiyle nifas, nifas kelimesiyle de hayız anlaşılıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacca giderken, veda haccı zaten yaptığı tek hac var Mekke'yi fetihten sonra. Giderken Ayşe validemizin yolda ağladığını görüyor. Niye ağlıyorsun? Keşke ben bu sene gelmeseydim, diyor. O zaman Peygamberimiz diyor ki, لَعَلَّكِ نَفِسْتِ. Bu Buhari'de ve Müslim'de geçen bir ifadedir. لَعَلَّكِ نَفِسْتِ. Bunu Türkçe'ye tercüme ederseniz, olayın ilişkisini bilmeden, belki nifas oldun. Nifas mı oldun? Halbuki Ayşe validemizin çocuğu olmadığını biliyoruz, değil mi? Çocuğu olmayan, doğum yapmamış olan bir kadına nifas mı oldun denirse ne kastedilir? Adet mi oldun diye kastedilir. Dolayısıyla bu iki kelime Arapçada birbirinin yerine kullanılan kelimeler olduğu için ayete kadınların adet ve lohusalık kanamaları diye anlam verdik, dikkat ediyorsanız. Yani يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيِّطِ. Sana hayızlı olan kadından soruyorlar. Şimdi hayız diye tercüme etmiyoruz. Türkçe'de hayız kelimesi Arapçadaki gibi anlaşılmıyor. Yani her iki anlama geldiğini bir Türk'ün anlaması mümkün değil. Sadece adet kanaması olarak anlar. Tam olarak anlaşılsın diye diyoruz ki işte, yani anlamı doğru aktarabilmek için kadınların adet ve lohusalık kanamaları diyoruz. Bahar oldu mu? Bu polenler beni fena halde rahatsız ediyor. Evet. Şimdi Allah-u Teala diyor ki وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ. Sana kadınların adet ve lohusalık kanamalarını soruyorlar. Niye soruyorlar? Çünkü bu Arap toplumunda Mekke ve Medine'nin yakınında yer alan Yahudi toplumunda çok önemli bir husus. Hristiyanlar buna fazla önem vermiyorlar ama Yahudilerde ve Araplarda çok önemli. Yahudiler adetli olan bir kadına dokunmuyorlar. Oturduğu bir serginin üzerinde oturmuyorlar. Kocasıyla aynı yatakta yatmıyor. Aynı yatakta yatacak olsa, oturduğu bir sergiye oturacak olsa o kişi de kirli sayılıyor. Dolayısıyla çok ağır hükümler var adetli olan kadınlarla ilgili olarak. Yani sadece cinsel ilişki terk etmekte kalmıyor. Kadın tamamen tecrid ediliyor. Mekke toplumu da Yahudilerden yaparak etkilenerek aynı şeyi uyguluyor. Tabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen hükümler var. İster istemez ona soruyorlar. Peki senin dininde adetli kadın ya da lohusa kadının durumu nedir? يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ. Sana işte adetli ve lohusa kadını soruyorlar. قُلْ هُوَ اَذَنْ. De ki o bir eziyettir. Şimdi eziyet kelimesi hastalık değil. Yani adeti Kur'an-ı Kerim hastalık kabul etmiyor. Eziyet başka, hastalık başkadır. Neden başka? Mesela Nisa suresinin 102. ayetini açalım lütfen. Orada eziyetle hastalık ayrı ayrı kavramlar olarak geçiyor. 94. sayfa. Yüzüncü ayetin baştan okumayacağım çünkü o zaman ilgili bir konu var, oraya da okunmak gerekir. Sadece ilgili şu anda bize lazım olan bölümü okuyorum. Diyor ki وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ. Ayetin sonunda size bir günah yoktur. اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذَنْ مِنْ مَطَرٍ. Yağmurdan dolayı bir eziyet, bir sıkıntı içerisine girerseniz. اَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى. Ya da hasta olursanız. Şimdi bakın, hastalıkla eziyeti ne yaptı? Ayrı ayrı değerlendirdi. Yani yağmurdan dolayı bir eziyet içerisine girerseniz, yağmur ne yapar? Yani bir açık sahada saklanacak bir şeyiniz yok, yağmur var. insana gerçekten bir eziyet oldu deriz. Aynı kelimeyi aynı manada kullanırız değil mi Türkçemizde? En tadavu eslihatekum, böyle bir durumda silahlarınızı bırakmakta size bir günah yoktur diyor. Yani eziyet çektiğiniz ya da hasta olduğunuz zaman. Dolayısıyla adetli olmayı Kur'an-ı Kerim hastalık saymıyor. Yani hastalıktan biraz daha düşük ama sıkıntı veriyor. Niye sıkıntı veriyor? İşte kanama oluyor. O kanamadan dolayı işte bez kullanması, değişik şeyler kullanması gerekiyor. O kan kaybından dolayı doktorların ifadesine göre vücutta işte bir takım değişiklikler oluyor. İşte stres oluyor, bir takım sıkıntılar oluyor. Bunlar bir eziyet. Peki eziyetse o zaman üstüme gelmedindir böyle bir adam için değil mi? Benim çektiğim bana yetiyor, bir de sen. İşte o zaman diyor ki Allahü Teala فَاَتَزِرُ النِّسَاءَ فِي الْمَح۪يطِ. Böyle adet ve lohusa kanamaları sırasında kadınlardan siz uzak kalın. Bak, kadınları uzaklaştırın demiyor. Siz uzak durun diyor kadınlardan. Peki uzak durunun anlamı ne? Onu da ayet ifade ediyor. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ Onlara yaklaşmayın. Hatta yatırına temizleninceye kadar. Yani şeyde Mekkeliler kadını uzaklaştırırlarmış. Yahudiler kadını uzaklaştırmıyor ama öyle bir kural var ki kadının oturduğu yere oturmayacaksın, yatakta yatmayacaksın. O zaman çok ciddi manada bir şey var. İster istemez bir tecrit söz konusu. Ama burada öyle bir şey yok. Sadece ilişki yasak. Onun dışında yani aynı yatakta yatmalarında hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in eşlerinden yanlış hatırlamıyorsam Esma olması lazım. Diyor ki işte adetli oldum, Peygamberimizden uzaklaştım. Hayır dedi. Sadece adetli olduğu bölgeyi örtmüş, ondan sonra beraber yatmışlar. O kadar. Yani yasak olan sadece cinsel ilişki. Zaten devamında da o çok net bir şekilde anlaşılıyor. Feyda tataharne, işte bak öyle diyor. Feyda tataharne, kadınlar iyice temizlendikleri zaman fe'tuhunne min haythu emarakumullah. Allah nereden emrettiyse oradan onunla ilişkiye girin diyor. Peki Allah nereden, nasıl bir ilişkiyi emretmiştir? Şöyle sayfayı çevirirsek iki tane, birkaç sayfa çevireceğiz galiba. 28. sayfaya geçersek eğer. Burada oruçla ilgili ayeti kerime var biliyorsunuz. Burada diyor ki Allahü Teala "Uhille lekum leyletessiyamir rafethu ila nisaikum." Oruçlu bulunduğunuz günlerin gecesinde eşlerinizle ilişki size helal kılınmıştır. Hunne libasun lekum ve entum libasun lehunne. Onlar sizin için bir elbise, siz onlar için elbisesiniz. Alimallahu ennekum kuntum tahtanun enfusakum fetabe aleykum. Biliyorsunuz daha önce burada anlatmıştık bu ayetleri okurken İslam'a kadar, yani Yahudilikte de, Hristiyanlıkta da, ondan önceki peygamberlerde de oruçlu olduğunuz zaman yatsı vaktinin sonuna kadar, yani bugün ezan okunduğu vakte kadar insanlar sadece yiyip içebiliyorlar. Yani güneşin batmasından işte bugün ezan okunacağı vakte kadar, ki o yatsı vaktinin sonudur biliyorsunuz. O zamana kadar yiyip içebiliyorlar ama karı koca ilişkisi oruç boyunca yasak. Yani Ramazan ayı boyunca karı koca ilişkisi yasak. Onun için işte o en fazla 1,5 saat sürer akşam. 24 saatlik günün 22,5 saati oruçla geçiyor yaklaşık yani. Şimdi Allahü Teala başlangıçta bize eski ümmetler gibi oruç tutmayı emrediyor. Bakara 184'te kütübe aleykumus siyam kema kütübe alellezine min kablikum, sizden öncekilere nasıl farz kılındıysa oruç size de öyle farz kılındı diyor. Dolayısıyla başlangıçta Müslümanlar aynen öbürleri gibi iftar ediyorlar. Yatsı vaktinin sonuna kadar, yani bugünkü ezan okunma vaktine kadar. O arada karı koca ilişkisi de yok. Ama bunları yapanlar olmuş. Onun için Allahü Teala diyor ki alim Allahu ennekum kuntum tahtanun enfusakum, Cenab-ı Hak biliyor ki siz kendinize karşı gizliden gizliye işler çevirdiniz. Yani evde bir takım yasakları işlediniz eşlerinize karşı. Eşlerinize ilişkiye girdiniz. Fa'afa ankum, Allah sizi affetti. Ondan sonra فَالْاَنَ بَاشِرُوهُنَّ, şimdi onlarla artık ilişkiye girebilirsiniz. Tan yeri ağrana kadar ayetin devamında ifade ediliyor. Peki nasıl gireceksiniz? وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ, Allah'ın sizin için yazdığını isteyin. Yani çocuk sahibi olma arzusuyla ilişkiye girin. Çocuk sahibi olma arzusuyla ilişki önden ilişki olur. Başka şekilde olmaz. Ters ilişki olmaz yani. İşte o ayette bu ayeti birleştirdiğiniz zaman ne diyor burada Allahü Teala? Feyda tatahharne, kadınlar iyice temiz oldukları zaman fe'tuhunne, onlara gelin min haythu emarakumullah, Allah'ın size emrettiği yerden. Ters ilişki değil yani. Emrettiği yerden. İnna Allah yuhibbu tawwabin ve yuhibbu mutatahhirin. Şimdi bazen adetli olduğu halde eşiyle ilişkiye girmiş insanlar olabiliyor. İşte Ebu Davud'da, Ebu Davud'tu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soru soruluyor. Peygamberimiz böyle bir durumda eşiyle ilişkiye girmiş olan kişilere bir dinar ya da yarım dinar fakirlere sadaka verme cezası veriyor. Bir dinar ya da yarım dinar, bu bir dinar 4.35 gram altındır. Hı? Ebu Davud, tamam. 4.35 gram altındır. Yani o zamanki dinar, o zamanın Bizans'ında basılan ve Arap Yarımadası'nda geçerli olan paranın adıdır. O paralar bugün bizim Topkapı Müzesi'nde var. Yani yeni basılmış olanlara 4.35 gram geliyor. Kullanılmış olanları tabii kullanıldıkça o altın olduğu için yıpranıyor. 4.25, daha aşağı olanlar da var. Bir dinar sadaka ya da yarım dinar sadaka. İbn Abbas şöyle diyor, işte eğer ilk günlerde olursa bir dinar, kanın azaldığı günlerde olursa yarım dinar diye bir yorum yapıyor. Şimdi onun için diyor Allahü Teala tevbe edeni, yani böyle bir şey olursa tevbe edin, bir daha bu işi yapmayın. Allah tertemiz olanları sever, tevbe edenleri de sever. Şimdi burada çok önemli bir takım hususlar var. Kadının en az adet günü ne kadardır? Mesela Hanefi mezhebine göre 3 gündür. İşte Ebu Yusuf 2 günde olabileceğini söylüyor. Şimdi İmam Şafii'ye göre 1 gün 1 gece rivayeti var. İmam Malik'e göre en azının süresi yoktur. Çok kısa bir sürede olabilir. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen şeye göre nedir? Bakın ayetlerde kadının adet süresiyle ilgili bir bilgi yok. Bilgi olmaması ne demek? Yani bunu siz Kur'an'dan aramanıza lüzum yok, işte bakacaksınız. Yani doktorlar ne güne duruyor ya da bu konunun uzmanları ne güne duruyor? Bakarlar, tespit ederler. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada şunu söylüyor. Tirmizi hadisi, Hamne binti Cahş radıyallahu anha, bu hanım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in eşi Zeynep binti Cahş'ın kız kardeşi. Adet dışı kanama olan bir hanımmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Adet dışı kanamalarından bahsediyor. Yani kan bir türlü kesilmiyor ya Resulallah. O da diyor ki 6 veya 7 gün. Allahü Teala'nın bilgisinde 6 ya da 7 gün kendini adetli kabul et. 23 ya da 24 gece kendini temiz kabul et. O süre içerisinde vücuduna gelen kanı yıka ve namazını kıl. Çünkü kan gelince ister istemez elbiseyi kirletiyor. Namaz için kanı yıka. Bu kanı yıkamak sana zor gelirse o zaman namazları birleştir. Çünkü her defasında yıkamak falan sıkıntı verebilir. O zaman da namazları yani öğle ile ikindiyi bir, akşamla yatsıyı da bir kıl. Çünkü o zaman biraz daha rahat olmuş olur. Şimdi burada mesela bununla ilgili şeyde hadiste iğtesili var. İğtesili kelimesi gusül abdesti alma anlamına da gelir. Yani boy abdesti, boydan boya yıkanma ifadesi. Bu şekilde fetva verenler var. Yalnız biliyorsunuz yani sürekli Kur'an sünnet bütünlüğünden bahsediyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylüyorsa mutlaka Kur'an-ı Kerim'in bir hükmünü söylüyordur. Mutlaka. Ama herkes bunu anlamaz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de yani uzmanları Kur'an'la bağlantısını kurmak zorundadır. Uzmanları, herkes yapamaz bu işi. Acaba Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi ayete dayanarak yıkan dedi ona, yıkan. Bu gusül abdesti mi acaba? Gusül abdesti olmaz. Gusül abdestinin sebebi belli. Ne diyor Allahü Teala ayette? Ve in kuntum cunuben fattaharu. Şeyde Maide suresinin 6. ayetinde eğer cünüp olursan iyice temiz olursanız iyice temizlenin. Nisa suresinin 43. ayetinde de diyor ki ve la cunuben illa abil sebilin hatta tagtasilu. Cünüp olduğunuz zaman da namaz kılmayın. Ancak yolculuk halindeyseniz başka yıkanıncaya kadar. Yolculuk halinde yıkanmadan da yani şey de olabiliyor. Teyemmüm de olabiliyor. Şimdi peki bu adet dışı kanamalarda ne fark var? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o bir damar çatlamasıdır. Başka bir şey değil. Damardan gelen bir kandır yani bir. Yani rahimden gelen bir kan değil. Ya daha doğrusu rahimden de gelebilir de şu anlama yani rahmin kendi iç temizliğinden dolayı gelen bir kan değil. Bu bir damar çatlamasıdır diyor. Dolayısıyla diyor yıkan ve namazını kıl. Eğer bu sana zor gelecekse tahammül edemiyorsan, dayanamıyorsan bu şekilde o zaman da şey yaparsın diyor. Namazları birleştirirsin ama gene yıkanacaksın. Niye yıkanacak? Çünkü Araf suresinin 31. ayeti olacak yanlış hatırlamıyorsam. Bak diyor ki Allahü Teala ayette şey Araf 31'de diyor ki ya beni Adem ey Adem oğulları hudu zinetekum inde kulli mescid. Her mescit yani secde sırasında. Secdeden maksat yani namazın en önemli rüknü olduğu için mescit kelimesi secde yapılan yer manasında da gelebilir. Secde manasında da gelir. Yani burada Arapça bilenler için ismi zaman, ismi mekan, mastar mimi yani olduğunu hatırlatmak isteyeyim. Her secde yerinde elbisenin tertemiz eyle. Secde Ramazan'ın en önemli rükünü olduğu için bir mecaz ifade kullanılıyor burada. Yani ziynetinizi giyininiz. Ziynetin de ne olduğu hemen onun yan taraftaki şeyde var. 20 evet 6. ayet sağ tarafında Ya beni Adem'e kad enzelne aleykum libasen yuvari sev'atikum ve rişa. Ey Adem oğulları, size edep yerlerinizi kapatan, yani sizi örten elbiseler ve sizi süslü gösteren elbiseler indirdik. Şimdi namaz kılarken güzel elbiselerle kılmak lazım. Onun için orada diyor ki hudû zînetekum inde kulli mescid, her secde sırasında namaz kılarken temiz elbiseler, yani güzel elbiselerinizi giyinin. Güzel de bir kere güzelliğin en alt sınırı temiz olmasıdır. Hani şöyle derler ya, olmayabilir ama kardeşim kirli de olmaz, insan bir yıkar değil mi? Derler yani, değil mi? Hani olmayabilir, anlarız. Fakat kirli giymenin anlamı ne denir? Şimdi Allahü Teala huzu zinetekum dediğine göre bu hanım da namaz kılacağı için bu ayet gereği Peygamberimiz mecburen ne diyecek? O kanı yıka diyecek. Zaten bu hadisin birçok rivayetinde de kanını yıka diye açıkça ifade ediliyor. Dolayısıyla adet dışı kanamalarda abdest al diye de bir rivayet var. Fakat abdest al rivayetinin daha sonra ilave edildiğine dair hadisçilerin şeyleri var, görüşleri var. Şimdi bu hadise dayanarak Hanefi mezhebinde bir özürlülerle ilgili hüküm ortaya konur. Abdest al kısmını esas alırlar. Her namaz için abdest al diye. Ki az önce söylediğim gibi o ifade hadisçilere göre hadisin aslında yoktur. Sonradan ona katılmıştır. İstersen onun ibaresini bul da oradan söyleyelim. Şey diyor ki ve tevattai li kulli salatin. Oraya bir bak da. Şimdi burada konuşurken neler aklımıza geleceğini bilmediğimiz için önceden malzeme hazırlamıyoruz. Şimdi bu hadise dayanarak Hanefiler şöyle söylerler. Özürlü kimse her namaz için abdest alır derler. Dayanağı bu hadistir. Özürlü kimse, yani adet dışı kanaması olan kadın özürlü sayılıyor. Ona kıyaslayarak mesela bir kişide gaz çıkarma hastalığı olabilir. Bazı insanlarda bu var. Bu özürlü oluyor tabii. İstekte, kendi isteğiyle olmuyor. İşte bazılarda bazen işte yaralanırsınız, kanı kısa sürede kesemezsiniz ama namaz kılmanız lazım. Mesela Hanefilere göre, Hanefilerde kan abdesti bozar biliyorsunuz. Bazılarında idrar tutamama rahatsızlığı vardır, idrar kaçırma rahatsızlığı vardır. Ve daha değişik şeyler vardır yani abdest bozucu olarak. İşte bunlara özürlüler deniyor. Her namaz için abdest alınmalı. Yani likulli salatin diye bir ifade var. Likulli salatin de bazıları namaz vakti girdikten sonra abdest alacaksın derler. Onun için ezan okunduktan sonra özürlü kişiler abdest almalıdır diye Hanefi mezhebinde bir görüşü vardır. İşte bu sabah namazından sonra öğlen namazı vaktinden önce yeni bir namaz vakti olmadığı için öğlen namazı için önceden alıp gidebilir derler. İşte vakit girdiği zaman abdest bozulur derler. Yok, vakit girdiği zaman mı bozulur, çıktığı zaman mı bozulur falan gibi bir çeşitli görüşler vardır. Şimdi burada şunu çok açık ve net olarak söyleyeyim. Hanefi mezhebinin bu görüşü tamamen yanlıştır. Tamamen yanlıştır. Niye yanlıştır? Bir kere Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem o kadına yıkan sözü bu abdesti almak değil. O zaten Hanefiler onu söylemiyorlar. Onu söyleyen bazı kimseler var. Her namaz için abdest al sözü de sahih bir rivayet değil. Zaten Kur'an-ı Kerim'le de mutlaka bir bütünlüğü olması gerekir. Ondan dolayı şeyi açarsanız Maide suresinin 6. ayetini, 5. sure 6. ayet. Bakın bu abdestle ilgili olan 6. ayeti hızla okuyalım. Allahü Teala burada diyor ki: "Ellezîne âmenû izâ kumtum minas-salâti fâğsilû vucûhakum ve eydiyakum ilel merâfik." Müminler namaza kalktığınız zaman yüzünüzü yıkayın. Dirseklerinize kadar da kollarınızı yıkayın. "Vemsahû bi rûûsikum," başınızı meshedin. "Vercûlekum ilel kâbeyn," ve o ayak bileğindeki o iki tarafa çık kemiklere kadar da ayaklarınızı meshedin. Ondan sonra "Ve in kuntum cunuben fattahharu," eğer cünüpseniz iyice temizlenin. "Ve in kuntum marda ve ala seferin," hasta ya da yolculuk halinde olursanız. "Evce ahadun minkum minel gâit," ya da sizden birisi gâitten gelirse. "Evlâ mestumin nisa," ya da kadınlarla ilişkiye girdiyseniz. "Felem tecidu mâen," suda bulamazsanız. Su bulursanız demek ki abdest alacaksınız ya da gusül edeceksiniz. Su bulamazsanız feteyemmemu sa'idan tayyiben, temiz toprağa yönelin. "Vemsahu bi vucuhukum ve eydiyukum min," onunla yüzünüzü ve ellerinizi meshedin. Tabi bu kollar olarak da anlaşılıyor. Şimdi burada bir şey var. Bak mesela diyor ki, hasta ya da yolcu olursanız, hastalık veya yolculuk cünüplük içinde, abdest içinde aynıdır. Bu abdest bozmaz yani. Hastalık da yolculuk da abdesti bozmaz. Cünüplüğü de bozmaz. "Evce ahadun minkum minel gâit," ya da sizden biri gâitten geliyorsa, gâit dediğimiz tuvalet çukuruna verilen addır. Yani tuvaletten gelmişse, tuvalete giden adam ne yapar ise onun abdesti bozduğu burada anlaşılıyor. Ondan sonra "evlâ mestümün nisa," ya da kadınlarla ilişkiye girdiyseniz. Mesela İmam Şafii'nin söylediği lemestüm de, orada kadına dokunma manası vermek mümkün değil buna, bu ayet-i kerimeye. Yani İmam Şafii'nin görüşünü de kabul etmek mümkün değil. Hanefilerin görüşünü de kabul etmek mümkün değil. Yani olabilir diyemeyiz yani burada. Niye olabilir diyemeyiz? Çünkü ayete uygun değil bu. İki görüşte ayete uygun değil. O iki görüş, yani Hanefilerin kan abdesti bozar görüşü yanlış olduğu gibi, Şafilerin kadına dokunma abdesti bozar görüşü de yanlıştır. Peki niye öyledir? İşte mesela şeylerin "kan abdesti bozar" şeklindeki ifadeyi sadece Hanefi fıkıh kitaplarında gördüğünüz bir hadisten alırlar. Başka hiçbir yerde yoktur o hadis. O da "el-vudu'u min kulli demin sâilin," ya da "el-vudu'u min kulli demin haricin" şeklinde kendileri rivayet eder. Peygamberimizden kimin duyduğu belli değildir. Kimin rivayet ettiği belli değildir. Öyle işte, inanırsan inan, inanmasan inanma. Yani akan her kandan dolayı ya da çıkan her kandan dolayı abdest gerekir şeklinde. Yani o konuda sahih bir hadis yoktur. Ondan sonra işte ayeti kerime ne diyor? Diyor ki sizden biriniz tuvaletten gelirseniz. Tuvalette ne yapılır? Çok affedersiniz, büyük abdest, küçük abdest ve yenilenme yapılır. Bir adam aynı şeyi tuvalete gitmeden de yapsa olur. Gene abdest alması gerekir. Şimdi "evlâ mestümün nisâ," ya da kadınlara karşılıklı olarak birbirinize dokunduysanız, bu mecaz olarak karı koca ilişkisinden bahsediyor. Neden? Yani niye bu kadar kesin bir şekilde hani Şafii'lerin görüşü yanlıştır dediniz diye soracaklar tabii ister istemez. Şimdi şundan dolayı bakın, çok açık ve net bir şekilde ifade edeyim ben size. Yukarıda hükümler var. Abdest ve cünüplükle alakalı iki tane hüküm var. Yani boy abdesti alma ya da namaz abdesti alma. Şimdi bakın, şu şeye kadar, eğer hasta ya da yolcu olursanız, bu cünüp olan içinde, abdestsiz olan içinde ortak bir husustur. Yani su bulamama meselesi. Değil mi? Tuvaletten gelirseniz, tuvaletten gelirseniz sadece abdesti bozan husus değil mi? O zaman ne kaldı? Sadece cünüplüğü gerektiren husus kaldı, değil mi? O da evlâ meslümün nisa. Onu ifade edecek olan tek kelime de o, başka yok. Ya da kadınlarla ilişkiye girmişseniz. Şimdi burada velem tecidu ma'en, suda bulamadığınız mı feteyemmemü sa'idan tayyiba, o zaman tertemiz şey toprağa yönelin. Şimdi eğer bu ayete kadınlara dokunduysanız anlamını verirseniz, o zaman siz cünüp olan kişinin teyemmüm alacağına fetva veremezsiniz. Çünkü onun için hiçbir gerekçe kalmaz. لَا مَسْتُمِنْ نِسَاءَ kadına dokunmak derseniz abdesti bozar diye, o zaman şeyin gerekçesi kalmaz. Cünüp olan kişinin teyemmüm etmesinin hiçbir gerekçesi kalmaz. Dolayısıyla ister bu ayet lemestüm şeklinde olsun, ister lamestüm şeklinde olsun, ne olursa olsun her ikisi de karı koca ilişkisinden başka bir anlama gelmez. O zaman yok efendim kadına elin dokundu, abdestin bozdu, yok. Bunu bu ayete dayandırırlar şey olarak. Hani Şafiler yorumunu beğenmeyebilirsiniz ama bir ayetten o hükmü çıkarıyorlar. Hiç olmasa bir dayanakları var. Ama Hanefilerin ne hadisten dayanağı var ne ayetten dayanağı var. Evet, kendi kitaplarında geçen bir hadis var ama o hadisin hiçbir hadis kaynağında yeri yok. Sadece kendi kitaplarında var. Şimdi sonuç, kan abdesti bozmadığına göre, o zaman adet dışı kanaması olan bir kadın yapabileceği ne vardır? Sadece elbisesini temizlemek vardır. Peygamberimiz onu söylemiş zaten. Başka bir şey söylediği yok. Evet. Bir şey buldun mu? Evet. Neyse, ben şimdi o ibareyi tabi buraya getirmediğim için şey yapmamışız. Evet. Şimdi tekrar Bakara 222'ye dönelim. Şimdi burada ayet-i kerimeye tekrar başlıyor. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. Hayzın en az süresinden bahsettik de oradan buraya kadar geldik. Adetin en az süresiyle alakalı Peygamberimizden bize gelen herhangi bir rivayet yok. Şimdi Hanefiler 2 gün, 3 gün falan derken kendi tecrübelerine dayanıyorlar. Malikilerin bu işin asgarisi yoktur dediği zaman Peygamberimizden gelen rivayete dayanmış ya da orada sahabeden gelen anlayışa dayanmış olma ihtimalleri çok yüksektir. Çünkü o Medine mezhebidir. Şafilerde de bir gün bir gece ya da o da yok şeklinde şey var. Onlar da tecrübelerine dayanarak söylüyorlar. Peki en fazlası ne? En fazlası ile ilgili olarak Hanefiler 10 gün diyorlar. Peki neye dayanıyorlar? 10 gün konusunda Hanefilerin dayandığı sahih bir rivayet yok. Şafiler 15 gün diyor. Onların da dayandıkları sahih bir rivayet yok. Malikiler 17 güne kadar çıkarıyorlar. Onların da dayandıkları sahih bir rivayet yok. Peki Peygamberimizden gelen bir rivayet var. Tirmizi'de geçiyor. Hamle binti Cahş hadisi. İşte ona Peygamberimiz diyor ki 6 veya 7 gün diyor. Çünkü o diyor ki ben sürekli yani ay boyu hep bu kanı görüyorum diyor. Kaç gün olduğunu bilmiyorum dediği için Peygamberimiz ne yapacak? En yüksek şeyi söyleyecek. 6 veya 7 gün diyor. Bugün tıpta da öyle herhalde değil mi Ahmet Bey? Yani evet. Yani 6-7 gün. Yok, en fazlası. Ortalama değil. Şimdi en yukarısını söylüyoruz. En altı içinde bir sınır söz konusu değil. Nifas kanaması yani lohusalık kanaması ile alakalı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen 40 gün rivayeti var. 40 gün. Yani bildiğimiz kadarıyla bugün tıp da onu 40 gün olarak belirlemişti. 42 falan diyorlar ama o 2 gün konusunda bir tam bir kesinlik yok. Orada kan kalitesinde bir takım düşüşlerden bahsediyorlar. Evet. Şimdi demek ki yani hadislerde 6-7 gün. Peki ondan sonra gelen bir takım bulaşıklar oluyor. Yani evet kan gelmiyor ama işte sarılık geliyor, toprak rengi bir takım akıntılar oluyor falan. Ayşe validemizden gelen bir rivayet var. Biz onu bir şey saymazdık diyor. Yani süre bittikten sonra bu tür şeylere bir şey saymazdık diye bir rivayet var Ayşe validemizde. Evet. Şimdi ayeti tekrar okuyayım. Ve eselunek anil mahiyd, sana hayızdan yani kadınların adet ve lohusalık hallerinden soruyorlar. Kul huve eden, de ki o bir eziyettir. Şimdi o bir eziyettir dendiği zaman okuduk şeyde Nisa suresinin 102. ayetiyle karşılaştırdık. Hastalıktan aşağı bir seviye. Yani hastalık değil. Fakat sıkıntı veren bir durum. Şimdi sıkıntı veren bir durum olduğu zaman adetli kadın namaz kılıp oruç tutabilir mi? Biliyorsunuz Türkiye'de son senelerin baş tartışma konusu. Oruç tutmak için neler gerekiyordu? Yani oruçlu olan kişinin ya da ne orucu bozuyordu? Öyle soralım. Yeme içme ve karı koca ilişkisi. Adetli kadın bunlardan hangisini yapıyor? Karı koca ilişkisi zaten yasak ona. Yapabileceği yeme içmedir. Peki adetli olmak yeme içme sayılır mı? Yeme içme sayılmaz. Şeyle ilgili, oruçla ilgili ayet-i kerimede Allah-u Teala sınırları tamamen belirlemiştir. Bak Bakara 187. ayet-i kerimesini açalım. Burada Allah-u Teala mesela işte oruç bulunduğunuz günlerin gecelerinde eşlerinizle ilişkide bulunabilirsiniz var. O adet değilse zaten olmayacak. Ondan sonra diyor ki 187. ayetin sonlarına doğru وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Evet. Yiyin için diyor. Fecir tarafından yani kızıl ışığın olduğu taraftan beyaz kuşak, siyah kuşaktan sizce net bir şekilde ayırt edilinceye kadar yiyin için. Tümmetin musiyame ilerleyil, sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Ondan sonra وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَاَنْتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِ. Mescidlerde itikaf halindeyken işlerinize ilişkiye girmeyin. Ondan sonra ne diyor? تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. Bu Allah'ın koyduğu sınırlardır. Yukarıdan beri anlatılıyor, Bakara 184'ten beri. Kim oruç tutmayabilirdi? Yolcu ve hasta. Değil mi? Yolcu ve hasta. Peki adetli kadını ayet hasta saymadığına göre o oruç tutmayabilenlerin grubuna giriyor mu? Girmiyor işte. Adet yeme içme cinsel ilişki sayılmadığına göre yani böyle bir durumda olan bir kişinin, bir kadının adetli olması, onun bir şey yemesi, içmesi, cinsel ilişki sayılmadığına göre O zaman oruç tutması için bir engel yoktur. Şimdi diyebilirsiniz ki bazı kadınlarda adet dönemi, hastalık gibi onu çok etkiler. Tamam, etkilerse onlar istisnai şeylerdir. O hastayla ilgili zaten hüküm var Kur'an-ı Kerim'de. Ama hastalarla ilgili olarak oruç tutamaz diye bir hüküm yok. Tutmayabilir var. Onun için hastalar için de diyor ki Allahü Teala ve entasumu hayrun lekum. Oruç tutmanız sizin için daha iyidir diyor. Ama şimdi mesela Ayşe validemize dayandırılan bir hadis, bir sözle bu şey yapılır. Diyor ki kunna nahiydu فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. Biz hayız görürdük. Fâhdir Rasûl'e, Peygamberimiz zamanında adet görürdük, hayızlı olurduk. Orucu kaza etmemiz emredilirdi, namazı kaza etmemiz emredilmezdi diyor. Kaza kelimesinin anlamı bir ibadeti bir şeyi zamanında ve tam yapmaktır. Bugünkü Arapça lügatlara da bakarsanız böyle yazar. Yani bu tarih içerisinde değişmemiş bu kelimenin manası. İbadet ise ibadeti tam ve zamanında yapmak manasına gelir. Onun için mesela işte cuma namazıyla alakalı Cuma suresinin sondaki ayetlerden birinde feyda kudiyetis salatu fenteşru fil ard. Namaz kaza edildiği zaman yani kılındığı zaman yeryüzüne dağılın. فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ Hac ibadetlerini yaparken şöyle şöyle edin. O zaman Arapça sözlük anlamına göre orucu kaza etmemiz emredilirdi. Ne demek? Oruç tutmamız emredilirdi. Oruç tutun. Sonra daha sonra kaza kelimesi bir ibadeti vaktinden sonra yapma anlamında da kullanılmaya başlanmış bir fıkıh terimi haline getirilmiş. Bu defa o terime göre anlam verilmeye başlanmış ki sistem tamamen çökmüş maalesef. Şimdi onu izah eden mesela İmam Nevevi'nin Müslim şerhini bir okuyun. Ne kadar sıkıntılı olduğunu orada görürsünüz. Belli ki psikolojik baskı altında yazmış onu. Şimdi peki adetli kadın namaz kılar mı? Bakın bu ayeti şeyde Bakara suresinin pardon Maide suresinin 6. ayetinde az önce okumuştuk ya aynı ayeti tekrar açalım. Evet. Şimdi orada Allahü Teala abdest ve guslü emrettikten sonra diyor ki: "Ma yuridullahu liyec'ale aleykum min harac." Allah size bir sıkıntı vermek istemiyor. "Velakin yuridu liyutahhirakum." Ama sizi tertemiz yapmak istiyor. "Ve liyutimme ni'metehu aleykum." Ve size olan nimetini tamamlamak istiyor. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Belki şükredersiniz. Şimdi sizi tertemiz yapmak istiyor. Peki bu tertemiz yapmak ne? Şimdi aklınıza hemen gelen işte eliniz ayağınız temiz olsun namaz kılarken. Güzel abdest aldık. Elimizi ayağımızı gayet güzel bir şekilde yıkadık. Çok affedersiniz yenilendi adam. Abdest organlarına bir şey oldu mu? Abdest organları ile ilgili bir olay mı bu? En iyi abdesti kaçtı, tekrar alması gerekiyor. O zaman burada işin maddi tarafı olduğu gibi bilemediğimiz bir manevi temizlik de söz konusu. Onu biz anlayamıyoruz. Belki zamanın ilerisinde yapılacak olan bilhassa bu konuyla ilgili mesela anatomi ile ilgili uzman kişilerin yapacağı bir çalışma sonucunu öğrenebiliriz. Mesela şimdi gusül abdestiyle ilgili öğrendik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki tahte kulli şi'aretin necasetun ela febellüş şi'are venkul beşara. Her kıl kökünde pislik vardır diyor cünüp olanlar için. İşte şey diyor cildi ıslatın, kılları ıslatın, cildi de temizleyin diyor. E şimdi uzmanlardan duyuyoruz ki cünüp olan kişinin vücudu bir şey, ifrazatta bulunurmuş, yani kır köklerinden. Bunu Peygamberimiz söylemiş. Ama abdest bozma işi ne oluyor? Ben şahsen kendi açıma henüz bilmiyorum yani. Belki dersinde yapılan araştırmalara döneriniz. Ama bu işin bir manevi tarafı ya da bilemediğimiz bir tarafı var. E şimdi adetli kadınla ilgili ayette ne diyor? Diyor ki onlar temiz oluncaya kadar onlara yaklaşmayın. E temiz olmaları kendilerini temizleyinceye kadar değil. Yani yıkansalar temiz olmuyorlar. Bu temizlikleri yani kendi ellerinde olan bir şey değil. Dolayısıyla sabahtan akşama kadar mesela dalgıç olsa kadın, sabahtan akşama kadar denize girip çıkmış olsa temiz sayılmıyor. O zaman burada bizim şey yapamadığımız bir tarafı var. Şimdi belki ben kendi açımdan öyle diyorum ama bu uzmanı izah edebilir. Yani burada bu işin uzmanı birisi konuşsa kim bilir neler söyleyecektir. Ama ayeti kerimeye göre, yani benim açımdan önemli olan ayeti kerimeye göre kadın adetli günlerinde temiz mi? Ayete göre. Bak temizleninceye kadar yaklaşmayın diyor. Temiz mi? Temiz değil. Peki namaz kılmak için de temizlik şart mı okuduğumuz? O zaman adetli günlerinde namaz kılamayacak demektir. O zaman kadının elinde mi namaz kılmamak? Yani çünkü istese temizlenemiyor. Şeyde Bakara suresinin son ayetinde 286 Allahü Teala demiyor mu? La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah kimseyi gücünün üstünde bir yükümlülük altına sokmaz diyor. E kadının gücünün üstünde bir yükümlülük. Sen o zaman temiz olamıyorsun. Öyleyse namazdan da sorumlu değilsin. Sorumlu değilsin. Çünkü Allah böyle bir yükümlülük yüklemeyeceğini de bildiriyor. O zaman Peygamberimizin hadisi, mesela Ayşe validemizin hadisine bakın, rivayeti. Kur'an'da birebir uyumlu. كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَطَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَطَاءِ الصَّلَاةِ. Yani oruç tutmamız emredilirdi ama namaz kılmamız emredilmezdi. Şimdi buna kaza kelimesi daha sonra oluşan bir yani fıkıh terimi anlamı vererek şöyle diyorlar. Efendim işte biz adetli günlerimizde için oruç günlerimizde oruç da tutmaz, namaz da kılmazdık. Ama sonradan namazı kaza etmemiz emredilmezdi. Orucu kaza etmek emredilirdi. Peki bu böyleyse o zaman namazın kazası diye bir kavram olması lazım. Peygamberimiz döneminde böyle bir kavram yok. Bu da sonradan ortaya çıkmış bir şey. Sonra siz Allah-u Teala Ramazan günü insanlara diyor ki فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Kim o ayda yaşarsa, bulunursa o ayı oruçlu geçirsin diyor. E siz kadını Allah'ın oruçlu geçirsin dediği günlerde oruç tutmasını haram sayıyorsunuz. E peki tamam. Öyle kabul edelim. Peki ondan sonra neye dayanarak oruç tutması farzdır diyorsunuz? Onun bir delili var mı? Asıl tutması gereken zamanda haram dediğiniz şeyi daha sonra nasıl ona emredebiliyorsunuz? Dolayısıyla sonuç olarak adetli kadın namaz kılmaz çünkü ayet temiz saymıyor. Ve dediğim gibi o temizliği, temizlenmekle de olan bir olay değil, o farklı bir şey. Tıpkı abdest gibi. Abdest organlarınızla hiç alakası olmayan yerlerden abdestiniz bozuluyor değil mi? O zaman burada bir farklı bir şey var demek ki. İşte o zaman namaz kılmıyor çünkü temiz değil ayetle. Ama kılmadığı namazlarından da sorumlu olmuyor çünkü Allah hiç kimseyi gücünün üstünde bir sorumluluk altına yüklemez, sokmaz. E oruca sıra gelince bunun adetin oruçla uzaktan yakından alakası yok. Efendim adetli kadın hasta sayılır diyorlar. Adetli kadın mı hasta sayılır, yoksa adet görmeyen kadın mı hasta sayılır? Yani bir kadın doktora gitse dese ki, doktor bey ne var? Ya da doktor hanım, ya ben rahatsızım, nedir? Adet görüyorum. Doktor nedir? Allah Allah der. Ya böyle bir şey hiç duymamıştım şimdiye kadar der. Adet görmüyorum dersen anlarım ama görüyorum demek hastalık olur mu? İşte Kur'an da ona hastalık demiyoruz. Ama sıkıntı verir, doğru. İşte onun için eziyet kelimesini kullanıyor. Evet, böylece bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş olduk. İnşallah ikinci bölümde soru ve cevaplarla tekrar beraber olacağız.